Rab iyi midir?
İyidir.
Ses yok ya, Rab iyi mi? İyi mi Ümit Rab? Rabbin iyiliğini görüyor musun hayatında? Ha? İyi. Sokaktaki Ahmet'ten Mehmet'ten beklemeyeceğiz biz Rabbin iyi olduğunu duymak. Tabii ki biz söylememiz lazım. Rabbin çocuğu söylemesi lazım. Rab iyidir. Hamdolsun. Rab iyidir. Rab bizi taşıyor. Rab bize destek oluyor. Rab bize yön veriyor. Rab bizi uyarıyor. Rab bizi geliştiriyor. Rab bizi cesaretlendiriyor. Rab bizim ayakta durabilmemizi sağlıyor. Rab bizim buraya gelmemizi sağlıyor. Rabbin kolu kısa değil. Mucizenin mucizesini görüyoruz hayatımızın her alanında sevgili kardeşler. Gerçekten aslında her birimiz Rabbin önünde birer mucizeyiz. Her birimiz. Düşünecek olursak her birimizin kurtulması bu yer yuvarlığında, bu çarpıklığın içerisinde, bu olumsuzlukların içerisinde Rab'deki gerçekliğini kavrayabilmek bence çok büyük bir mucize. Rabbin mucizesi sevgili kardeşler. İnan sevinelim. Ben her birinizden değişik değişik olayları işitince, duyunca seviniyorum ki her birinizin hayatında Rab ayrı ayrı çalışıyor. Hamdolsun. Ama bu çalışma süresi içerisinde, bu dönem içerisinde her birimizin sorunları oluyor. Her birimizin sıkıntıları oluyor. Oluyor değil mi? Sıkıntısı olmayan var mı? Söylesin. Benim sıkıntım yok abi. Ben sıkıntısızım. Pırıl pırıl. Ekmek elden su gölden fıstık gibi yaşıyorum. Var mı böyle diyen? Bak, Rab ta yaratılışının başında ne diyor? Günaha düşüşten sonra. Alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Yani emek vermeden, çalışmadan, gücünü ortaya koymadan yemek içmek de bize uygun değil aslında. Ne diyor sanırım Galatyalılar'da? Çalışmayan yemesin diyor. Çalışmayan yemesin. Bu kadar net ve açık sevgili kardeşler. Onun için Sami çok güzel bir ifade kullandı. Sıkıntılarımız var diyor. Benim de diyor sıkıntılarım oldu. Ama hiçbir zaman burası çok güzeldi. Burası çok güzeldi. Ama hiçbir zaman benim üzerine geçemeyeceğim ya da beni aşacak bir sıkıntı Rab bana daha vermedi şimdiye kadar diyor. Demek ki Rab izin veriyor sıkıntılardan geçmemize. Neden? İman hayatında gelişmek için. Belirli bir olgunluğa erişebilmek için. Rab izin veriyor. Ama sıkıntıdan geçerken de sıkıntı bizi kafa üstü getiremiyor. Neden? Çünkü Rab bizimle birlikte, ona izin vermez. Sıkıntıya izin veriyor ama sıkıntının kalkıp bizi yok etmesine kesinlikle izin vermez. Bakın 2. Korintoslar'da çok tanınmış bir bölümdür. Ben bunu zaman zaman sizlere okumuşumdur ama yine gündeme geldiği için okumak istiyorum. 2. Korintoslar 4. bölümde 1-2 ayet var. O 1-2 ayeti okumak istiyorum. 4. bölüm 2. Korintoslar 4. bölüm ayet 8'den itibaren. Ayet 8. 2. Korintoslar Zweite Korinther Brief Vers 4. Ne? Kapitel 4 Vers 8. Entschuldigung. Diyor ki ne diyor Sami orada bir zahmet okur musun?
Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz.
Hemen bak şimdi. Çok güzel ifadeler var değil mi burada? Çok harika ifadeler var. Her yönden acı çekiyoruz ama ezilmiyoruz diyor. Acımız var. Acı çekiyoruz, acı altındayız. Ama ezilmiyoruz. Yani ezilmek yok olup gitmektir. Demek ki yok olup gitmiyoruz. Şaşkınlıktan sarsılıyor. Büyük şaşkınlıklar yaşıyoruz değil mi bazen? Her birimiz zaman zaman bu pazar günleri bir araya geldiğimizde bazı konuları dile getirirken şaşkınlığınızı da dile getiriyorsunuz değil mi bazı olaylar karşısında? Çok doğal bir şekilde. Ama diyor ki umudumuzu yitirmiyoruz. Hamdolsun, niye umut yitirilmiyor? Umut niye yitirilmiyor sevgili kardeşler? Umut ne zaman yitirilir? Yaşa, yaşa Sami'cim, sağ ol. Öyle bir umutsa yitirirsin, kaybedersin. Çünkü ölüm ayırıyor, uzaklaştırıyor değil mi? Ama bizim ümidimiz diri bir ümit. Yaşayan bir ümit. Niye yaşayan bir ümit? Çünkü ölümü yenen bir Rabbimiz var hamdolsun. Diri bir Rabbimiz var. Diri bir Rabbinde diri çocukları olaraktan diri bir umuda sahibiz hamdolsun. Bu bizi yüreklendirsin. Saldırılar altındayız ama yalnız bırakılmıyoruz. Çünkü Rab bizimle birlikte. Yere seriliyor ama mahvolmuyoruz. Yere serildiğimiz zaman yürümeyi düşe kalka öğrenen çocuk gibi kalkacağız. Üzerimizi silkip tekrar yürümeye devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Bunlar ne için? Bizlere bunlar niçin bu olaylarla karşılaşmamıza Tanrı neden izin veriyor? Bunlara neden izin veriyor? Bakın atlıyoruz 16. ayete. 16. ayete atlıyoruz. İşte bunun içindir diyor. Sami devam et.
Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız Arap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor.
Ha, amaç ne için? İç varlığımızın, ruhumuzun güçlenip dimdik ayakta durabilmesini sağlaması için. Evet. İçteki varlığımızın güçlü bir şekilde gelişmesi için. Bütün nedeni bu sevgili kardeşler. Eğer bir sıkıntı içerisine düşersen, eğer bir sıkıntı ile cebelleşiyorsan, mücadele ediyorsan, bil ki bunun sonucunda sana büyük bir ders var. Sana büyük bir sana verilen büyük bir kazanç olacak. Bunu unutma. Sana güzel bir şey kazandıracak Rab. Bu sıkıntı aracılığıyla. Ondan sonra ne diyor Sami 17. ayette?
Çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır.
Evet. Burada yine bir teselli sözü var. Ne diyor? Sıkıntılar geldiğinde sizin ananızı ağlatacak ve sonsuza dek bu sıkıntılar sizinle birlikte devam edecek. Hayır. Bak ne diyor? Gelip geçici. Demek ki sıkıntılar bizim sadece bizde kalan bir sıkıntı olmayacak. Aynı zamanda geçip giden sıkıntılar olacak. Sıkıntımız var. Rab ne dedi? Yuhanna 16. bölümde. Dünyada sıkıntılarınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Amin. Rab zafer kazanmış bir Rab, hamdolsun. Ondan sonra da 18. ayette de çok güzel bir öneri var. Bir öneri var bizlere. Orada ne diyor Sami?
Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlerle çeviriyoruz. Görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görülenler geçicidir. Görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.
Ya, demek ki gözlerimiz, sonuç itibariyle gözlerimiz görülmeyen, yani tanrısal gerçeklere yönelmesi. Gözlerimizin tanrısal gerçeklere yönelmesi. Yani dünyasal acılara bakıp acıları, sıkıntıları, sorunları kafamızda büyütmeyelim. Rab o sorundan da daha büyük. Hamdolsun. Rab o sorundan da daha büyük. Yeter ki biz sıkıntıya değil, gerçek olan, diri olan Rabbimize sımsıkı tutunalım. Sağlıklı bir biçimde. Sevgili kardeşler, bunu söylemek istedim sizlere. Evet. Rab harikadır. Hüseyin, çok seviniyorum ben. Gerçekten seviniyorum. Çünkü inan, Rabbin eli o kadar uzun ki ta Kanada'dan bambaşka bir yolla sana ulaşıyor. Ve sen bana değil, ben sana ulaşıyorum. Yani düşündüğüm zaman benim Recep mantığına sığmayan bir olay. Kesinlikle hayatta düşünemem böyle bir şey. Kesinlikle düşünemem. Yani benim oturduğum memlekette oturuyor. Yaklaşık 3,5 yıldır, yanlış hatırlamıyorsam, imanlı olduğunu, 4 yıldır imanlı olduğunu söylüyor kardeşimiz. Ve ben düşünüyorum ki genelde Almanya'da bizim halkımız içerisinde tövbe etmiş kişilerin tanıyorum. Ben öyle biliyorum kendimi. Çünkü genelde tecrübe doğrultusunda bunu kendim öğrendim kendi hayatımda. Ama görebiliyorum ki tanımadığım daha kardeşler var bu Almanya'da. Ama Rab diyor ki madem ki sen tanımıyorsun ben sana tanıştırayım diyor. Ta Kanada'ya gidiyor. Kanada'dan çok uzak bir yerden bir bağlantı kurup bu Hüseyin Güneş, soy ismi Güneş kardeşimizin güneş gibi parlasın, bitmeyen bir güneş. Rabbe ışık olmaya devam et. Halkımız için emek ver kardeşim. Bu halkın, bizim gibi insanların Rabbin sözüne ihtiyacı var. Hadi biz kurtulduk. Ama kurtulmayan annemiz var, babamız var değil mi? Kurtulmayan kardeşlerimiz var. Eşlerimiz, dostlarımız var. Hepsine biz iyi haberi götürmemiz lazım. Nasıl? Alman bir şekilde yapıyor. Çok güzel yapıyor ama kültürü bilen, dili çok iyi bilen değil mi? Kişilerin kendi öz halkına ulaşması daha bir başka. Öğrenciler ben ne yaptı? Önce ne yaptı? Bulundukları bölgeden başladılar değil mi? Önce gitmediler sağa sola. Bulundukları bölgeden iyi habere başladılar. Ondan sonra dağılmaya başladılar. Demek ki kendi halkımızın içerisinde önce başlayacağız. Ondan sonra dışlara, dış taraflara açılabiliriz. Evet, hangi kitaptaydık? Hangi bölümdeydik? Efesliler. Kaçıncı bölümdeydik Efeslilerin? Altıncı bölümdeydik değil mi? Geçen hafta karşımızdaki düşmanı her yönüyle tanımaya çalışmıştık. Öyle değil mi? Efesliler 6. bölümde ruhsal savaş konusuna açıklık getirmeye çalışıyoruz. Ve yavaş yavaş artık Efesliler mektubunu bitireceğiz. Evet, dediğim gibi geçen hafta karşımızdaki düşmanı tüm yönüyle, her yönüyle tanımaya çalışmıştık. Ve düşmanımızı, rakibimizi tanıyabilmek için yararlanacağımız tek kaynak hangi kaynaktı? Hangi kaynak bize düşmanımızı en iyi biçimde tanıtıyordu? Özlem? Kutsalsız değil mi? Hamdolsun. Demek ki insan boksör demiştik değil mi? Boksör rakibini tanıması için kasetlerini seyrediyor rakibinin. Ki taktikleri öğrensin diye. Bizler de düşmanımızı en iyi biçimde tanımak için ne yapmamız gerekiyor? Kutsal söze zaman ayırmak gerekiyor sevgili kardeşler. Bak bu çok önemli. Belki aynı şeyleri tekrarlıyorum ama gerekiyor. Kutsal söze zaman ayırmamız gerekiyor. Ve derin bir şekilde kutsal sözü çalışmamız gerekiyor. Ve bu gerçeklere bağlı kalarak sevgili kardeşler 13. ayette bizlere iki önemli prensip veriliyordu. 13. ayette 6. bölümün 13. ayetinde bizlere iki önemli prensip veriliyordu. Neydi bunlar? 13. ayette verilen iki prensip neydi? Evet, güzel Özlem. İkincisi nedir gerek olan şey? Bakkas abi. Aferin be, bravo. Ben de senin beni şu anda teşvik ettin. Ben dedim şimdi kursa bakıyor ama belki kafası bambaşka yerde şimdi. İyi, hamdolsun kafam burada. Bakkas abi sevindirdin beni. Çok güzel bir yanıt verdin, güzel. Yerimizde durmak, ikinci prensipte tüm silahları kuşanmak. Demek ki bize saldırmak buyurulmuyor. Biz iblise saldırmıyoruz. Burada verilen ana düşünce, anahtar düşünce yerimizde durmak oluyor. Çünkü saldıran bizlere karşı atağa geçen her zaman iblis sevgili kardeşler. Evet. İblisi yani karşımızdaki rakibin karakteristik özelliklerini biraz olsun incelemeye çalışmıştık ve karşımıza çok ilginç bir tablo çıkmıştı. Nasıl bir tablo çıkmıştı karşımıza? Nasıl bir yaratıktı? Nasıl bir varlıktı düşman? Bazı özelliklerini sıralamıştık. Birincisini suçlayandır değil mi? Suçlayan, bozan, yalancı, ayartan, aldatan, katil, parçalayan, yılan gibi sinsi sinsi yaklaşan, aslan gibi de avını arayıp parçalayan bir varlık değil mi? Demek ki bu varlık karşısında Bizim de hazır olmamız lazım. Bizim de güçlü bir durumda olmamız lazım. O ne kadar bize var gücüyle, sahip olduğu taktiklerle, yöntemlerle saldırıyorsa, bizler de Rab'den aldığımız taktik ve yöntemlerle gelen oklara karşı, şeytanın taktiklerine karşı göğüs gelebilmek lazım. Nasıl göğüs gelebilirsin? Silahları kuşanıp Rab'den aldığın kutsal söz aracılığıyla öğrendiğin taktikleri uygulayarak sevgili kardeşler. Hatırlarsanız bir de şunu vurgulamıştım geçen hafta. Bu sinsi varlık aynı taktikle, aynı yöntemle, burada sıraladığımız yöntemlerle Adem'le Havva'ya da saldırarak ne yapmıştı? Tanrı ile olan o güzelim ilişkiye yıkım getirmişti, parçalamıştı. Bugün aynı şekilde taktik ve yöntemle, aynı yöntemi kullanarak, aynı taktikleri kullanarak günümüzde Recep'e de saldırıyor, Sami'ye de saldırıyor, her birimize saldırıyor değil mi? Neyi kullanıyor? Topu tüfeği kullanmıyor. O da ruhsal silahları kullanıyor aslında. O da ruhsal taktikleri kullanıyor. Örneğin yalanı kullanıyor, dedikoduyu kullanıyor, çekememezlik, gurur, paraya olan bağlılık, kin, öfke, değil mi? Bu tür olgularla ne yapıyor? Zayıf olan yönümüzden içeriye girip bizi bir şekilde etkisiz bir hale getirmeye çalışıyor. Ama sevgili kardeşler, bu kadar olumsuz bir tablo karşısında, bu kadar bir olumsuz bu tablo karşısında bizler yine direncimizi kırmamamız lazım. Neden direncimizi bırakmamamız lazım elden? Çünkü o iblis üzerinde zafer kazanmış bir komutanımız var. Hamas. Zafer kazanmış bir komutan var. Yani yalnız değiliz. Başını ezmiş, şeytanın başını ezen bir komutanımız var. Bu gerçeği hiç unutmayalım sevgili kardeşler. Çarmıhta kazanılan zafer nasıl kazanıldı? İsa nasıl kazandı bu zaferi? Top mu kullandı, tüfek mi kullandı? Hayır. Yine ruhsal güçle bütün o saldırılara karşı göğüs gelebildi. Bunun için bizler de kesinlikle fiziksel silahlarla değil ama ruhsal silahlarla başarıya ulaşabiliriz. Fiziksel silahlarla başarıya ulaşmak söz konusu olamaz burada. Ve bir örnek vermiştim size hatırlarsanız. Bu ruhsal savaş hakkında örneğin demiştim, birisine Rabbin sözünden anlatıyorsun değil mi? Kutsal sözden paylaşıyorsun, kurtuluş haberini anlatıyorsun ve karşındaki kişi sana karşı direniyor. Şimdi o kişi sana karşı direndiği zaman bizler de bazen farkında olmadan o kişiye karşı tepki gösteriyoruz değil mi? İnsanız, etten kemikten sinirden yapılmışız ama biz aslında karşımızdaki duran kişiye karşı tepki değil, tepki onun arkasındaki güce karşı olması lazım. Biz o kişiye ulaşabiliyoruz. Boğazına bir sıkabiliriz yani. Lan kes sesini diye. Değil mi? Fiziksel anlamda. Ama onun arkasındaki güce biz nasıl ulaşacağız? Duayla. Değil mi? Demek ki dua ederekten. Dua ettiğimizde ne yapıyor dua? Dua o kişinin fiziksel yapısında bir hasar yapmıyor. O kişiyi tutan güç üzerinde etkisini gösteriyor. Tıpkı örnek vermiştim, kimyasal silah gibi. Kimyasal silah atıldığı zaman buraya bina yıkılmaz. İnsanlar burada canları yok ediyor. Aynı şekilde duanın en büyük özelliği de bu. Kişinin bedeninde bir hasar yapmıyor, yara açmıyor ama ruhsal anlamda onu tutan güç üzerinde büyük bir darbe yapıyor. Etkisiz hale getiriyor. Gücü hareketsiz bırakıyor sevgili kardeşler. Onun için tabii ki daha dua konusuna gelmedik ama önümüzdeki çalışmalarda duanın da ne kadar önemli olduğu üzerinde duracağım. Bugün onun üzerine durmak istemiyorum tabii ki. Ondan sonra ne demiştim? Demiştim ki iki ayet vurgulayarak da noktalamıştım konuyu. Demiştim ki bu yüzden ayık ve uyanık olmamız lazım. Ve İblisin oyunlarına gelmemek için onun düzenleri ve oyunları karşısında öteye beriye sürüklenen çocuklar olmamamız için Rabbin silahlarını kuşanmamız lazım. Efesler 4.14'te böyle söylüyor. Öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayalım. Sarsılmadan dimdik bir şekilde Rabbin önünde dimdik bir şekilde duralım. Evet. Bugün bizler için hazır duran, hazır bekleyen silahlar üzerinde biraz durmak istiyorum. Ama tabii ki epey silahlar var burada anlatılıyor. Okuyacağız şimdi. Bu silahların tamamına biz bugün bakamayız. Zamanımız zaten kısıtlı buna yetmez ama hiç olmazsa ben bugün biraz iki silah üzerinde, sahip olduğumuz iki ruhsal silah üzerinde durmak istiyorum. Fakat bu iki silah üzerinde durmadan önce 12. ayette geçen çok önemli bir söz üzerinde durmak istiyorum. 12. ayette diyor ya, bakın 12. ayette Paulos diyor ki savaşımız ete kana karşı değil. Savaş. Ama çok ilginç sevgili kardeşler. Burada savaş için kullanılan Grekçe sözcük ne? Pale diye bir söz geçiyor. Pale. Pale demek güreşmek demek aslında. Yani bugün günümüzde uzaktan uzağa füze fırlatıp karşıdaki düşmanı etkisiz hale bırakmak ya da binlerce, on binlerce metre yükseklikte uçakların bomba yağdırması uzaktan uzağa bir savaş değil bu. Bu savaş, güreşmek nasıl oluyor? Ya Bakkas abi, güreşmek nasıl oluyor?
Sen
yıkarsın. Sen kafaya. Güreşmek nasıl oluyor? Güreşmek bu da, değil mi? Yani iç içe. Bu kadar yakınsın, bu kadar yakınsın. Şimdi bu güreş, ruhsal güreş bizim ülkede, ülkemizde yılda yanılmıyorsam iki kez bu yağlı güreşler yapılıyor. Biliyor musunuz? Onları hiç izlediniz mi? En uzun süren güreşlerdir. Neden? Şimdi normal güreşe bakıyoruz. Normal güreş o kadar fazla uzun sürmüyor. Yani bizim milli güreşler bu kadar uzun sürmüyor. Ama yağlı güreşler neden uzun sürüyor? Öneri getirin pratik olaraktan. Neden? Çok çok güzel. Çok güzel. Şimdi adamı yakalıyor burada. Kayıyor. Buradan yakalıyor, kayıyor. İblis böyle sevgili kardeşler. İblisi kafa üstü getirmeye çalışıyorsun. Kayıyor. Yağlı. Kendini çok güzel hazırlamış. Anlatabiliyor muyum? Yağlı olduğu için onu kolay kolay aşağı yıkmak kolay değil. Onun için sevgili kardeşler bizler gerçek anlamda güreşirken onunla, daha doğrusu onun altında ezilmemek için ayakta durmaya çalışırken bizler en iyi biçimde Rabbin bize vermiş olduğu, öğretmiş olduğu taktik ve silahları çok iyi yakından bilmemiz gerekiyor. Demek ki bizim kavgamız aslında savaş demiş ama öbür tercümede kavga demiş. Aslında yanlış anlaşılmasın. Sakın hani eleştirmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Aslında güreşmek sözünü koysalardı buraya daha güzel olurdu. Güreşimiz demesi lazım aslında. Güreş sözcüğü geçiyor burada. Yani çok daha güzel oluyor. Çünkü kavga da uzaktan yapabilirsin kavgayı. Sopayla mopayla. Ama güreşmek kesinlikle yapışarak baş başa yapılan, bütünleşmiş bir şekilde yapılan bir dövüş şekli. Demek ki iblis başarı sağlayabilmesi için ne yapıyor? Hem dışsal yapımızı kullanıyor, dış dünyayı kullanıyor, hem de içsel yapıyı kullanıyor. Yani hem dünyayı hem de bedenimizi. Şimdi güreşen bir kişiyi düşünün. Güreşen bir kişi güreşirken sağına soluna bakar mı? Ya da bedensel bir arzuyu, güreş esnasında bedensel bir arzuyu düşünür mü? Yani aldığım bir arsaya şimdi nasıl bir ev dikeceğim? Aldığım arabayı nasıl şimdi elden çıkarıp satacağım? Bunu düşünür mü? Düşünmez. Güreş esnasında rakibin, gözler sürekli rakibin üzerindedir. Gözler rakipten ayrılmaz. Ve kafasında öğrendiği taktikleri nasıl o ortamı sağlayıp da rakibimi aşağı yapabilirim diye o taktikleri, öğrendiği taktikleri uygulamaya girişir, çaba harcar. Eğer bizler güreş esnasında başka başka şeyleri düşünmeye çalışırsak rakibin altında ezilmeye mahkumuz kesinlikle. Onun için kesinlikle bizler başka bir şey düşünmeyeceğiz. Elimizdeki silahları en iyi biçimde kullanmaya çalışacağız sevgili kardeşler. Bir de çok ilginç, sıralanan bütün silahlar bir tanesi hariç hepsi savunma silahları. Yani hareket olayında yani durumu, ortamı sağladıktan sonra işini bitirmek için kullanabileceğim bir tek şey var. O da kılıç. Ama diğer hepsi savunma silahları. Burada sıralanan bütün silahların hepsi savunma silahları. Ve savunma silahlarına bakın, hep öne yönelik. Arkayı koruyan bir silah yok. Yani arkamızı koruyan bir silah yok. Demek ki şu gerçek çıkıyor, pratik olaraktan düşünüyorum. Demek ki biz düşmana arkamızı dönemeyiz. Arkamızı dönemeyiz sevgili kardeşler. Sürekli rakibe bakarak da savaşmamız lazım. Arkamızı dönersek koruyacak bir şey yok bizim arkamızda. Bu da çok önemli bir nokta. Onun için 13 ve 17. ayetler arasını hemen okuyalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde açıklamaya geçelim. Hemen oku. Okumak isteyen istekli, arzulu 13'ten 17'ye kadar. 25 dakikamız var. Özlem sen oku. Çünkü hepimiz elindeki tercüme, aynı tercüme ya. Onun için aynı yerden olsun diye. On yediye kadar. 17'de dahil.
Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece beyninizi gerçekle kuşatmış, göğsünüzü doğruluk sırrını kuşatmış ve ayaklarınıza efendilik müjdesinin yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını sürdürebileceğiniz halkını alın. Kurtuluş müdürlerinin ruhun kılıcını yani tanrının alın. 18
yok 17'ye kadardı. Teşekkür ederim. Ya, çok güzel. Evet sevgili kardeşler. Bu kadar canlı bir tablo önümüze konuluyor. Böylesine bir savaş, ruhsal bir savaş söz konusu olmasına rağmen ne yazık ki bugün günümüzde bazı kardeşlerin Rabbin sözüne olan ilgisizliği ve kiliseye olan ilgisizliği beni üzüyor gerçekten. O açıdan bu gerçekleri okuduğumuz zaman bizleri daha çok kamçılasın bu buradaki gerçekler. Bizleri daha çok Rabbin sözüne bağlasın, yaklaştırsın ve bizi daha çok Rabbin topluluğuna bağlı kılsın. Burada kuşaktan söz ediyor. 14. ayetin ilk kısmında, değil mi? Beyninize gerçekle kuşanmış. Gerçek olan kimdir? Mesih'tir, değil mi? Hamdolsun. Rabbimiz. Gerçek olan Rab. Peki iblis? Yuhanna 8:44'de göre neydi? İblis yalancıdır. Değil mi? Ama yaşamları gerçekle kontrol edilmiş, gerçeğe bağlı olarak hareket eden imanlı iblisi bozguna uğratabilecek güçte ve yeteneklidir. Eğer bu kişi kesinlikle kutsal ruh ile donatılmış ise. Kuşak ne yapıyor? Kemer, kuşak silahları bir arada tutuyor. Ben bu Efesler bölümünü uzun zaman önce Türkiye'de İncil Okulu'nda paylaşmıştım. Bir resim aramıştım. Yani o dönemin Romalı askeri nasıl görünüyor? Çok büyük araştırma yaptım. Çok büyük araştırma yaptım. Bakmadığım kitaplar kalmadı. Bir yerde bir resim buldum. Biliyor musunuz? Kemerin çok önemli bir özelliği var. Kuşak çok kalın ve kuşak sadece kılıcı taşımıyor. Aynı zamanda hem alttaki o pantolonu tutuyor, hem de üzerindeki o zırh var ya, zırh normalde bol. Yani asker kendisi çok rahat bir şekilde hareket edebilmesi için sıkı değil, bol. Ama o bol hareket halindeyken düşebilir. Yani o zırh üzerinden düşebilir. Düşmemesi için o zırhı, bu belen kadar inen zırhı burada büzük bir şekilde bağlıyor. Yani hem pantol kısmını hem o üst kısmını silahla birlikte, kılıçla birlikte kemeri tutuyor bu şekilde. Yani kemer yoksa sadece silahsız kalmıyorsun, aynı zamanda da zırhsız da kalıyorsun. Yani zırhın olmuyor üzerinde. Yani rahat bir şekilde hareket etmen mümkün olmuyor. Demek ki giysilerin dağınık olmaması için, yerinde sağlam durabilmesi için gerekli olan bir şeydi kemer, kuşak. Gücü tamamlayan kuşaktı. Şimdi güç tamam ise, ben bazen diyorum, güç tamam ise askerin de göreve hazır olduğunu gösteriyor. Şimdi biz yani belki çok basit bir örnek ama giyinirken bile, değil mi? Atletimizi, affedersiniz, iç donumuzu giyiniyoruz, değil mi? Gömleğimizi giyiniyoruz. Pantolonumuzu giydikten sonra, pantolonu giydikten sonra bitmiyor. Ne zaman kemeri getirip bağlıyoruz, iş bitiyor, değil mi? Hazırız. Hazırlanmış oluyoruz. Demek ki kemerin bir anlamı da askerin hazır olduğunu gösteriyor. Kemer bana diyor ki Recep hazır. Göreve hazır. Kemerin bu özelliği vardı. Askeri savaş için hazır olduğunu gösteren bir simgeydi aynı zamanda. Ve ben inanıyorum ki büyük bir ihtimalle Pavlos Efesler mektubunu kaleme alırken, cezaevi mektuplarından bir tanesidir Efesler mektubu biliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bu yattığı artık koğuşun demir parmaklıklar önünde onu bekleyen bir Romalı asker vardı. Ve kesinlikle eminim ki o Romalı askere bakaraktan bu mektubu kaleme aldı. Yani o Romalı askerde ne gördüyse ruhsal esinle, Tanrı'nın ruhuyla esinlenerekten çok güzel ve net biçimde bu mektubu kaleme aldı. Ve o Romalı askerin aynı şekilde kemeri vardı. Ve eğer kemer yoksa bütün her şey patır patır yere dökülürdü. Bugün günümüzde Romalı asker gibi kuşanmak söz konusu değil. Değil mi? Bunu pratik olaraktan söyleyebiliriz. Ama askerin, bugün günümüzdeki askerin pantolona ihtiyacı yok mu? Pantola ihtiyacı varsa o zaman kemere de ihtiyacı var. Doğru mu? Kemere eğer biz ona kasatura diyoruz Türkçe'de. O genelde silahın ucuna takılıyor yakın muharebe için. Ve o kayışta, yani kemerde, biz o kemere askerlikte palaska diyoruz. Bilmiyorum, hiç duydun mu Sami? Sen duymamışsındır. Bakas abi sen duymuşsundur değil mi? Askerlikte o kalın kemere ne diyorlar? Palaska diyorlar değil mi? Palaska, yaşa. Palaska, evet. O kemerin diğer adı palaska. Demek ki kesinlikle belki Romalı asker gibi bir giyim söz konusu değil ama yine günümüzde askerin pantol giymesi, dolayısıyla kemeri de takması, o palatkayı takması kesinlikle gerekiyor. Ve okuduğum bir yerde, savaşın birinde, hangi savaş olduğunu bilmiyorum, komutan, general askerlerine şunu söylüyor, rakip askerlere gizlice yaklaşın, onlar uykudayken kemerlerini kesin. Kemerlerini kesin. Ve askerler aynı şekilde, gizli bir şekilde gidiyorlar, uyuyan askerlerin palaskalarını gizliden kesiyorlar. Yani gecenin en tatlı saatinde, uykunun en tatlı olduğu saatte. Ve tabii ki bir şekilde o gürültü esnasında onlar bir uyanıyorlar. Etrafta şeyler var. Hemen kalkıyorlar, silahlarını toplamak derken tabii kemer kopmuş vaziyette, adamların pantolonları düşüyor aşağıya. Şimdi düşünün, hem pantolu tut, hem silahla savaşmaya çalış, mümkün mü? Kalkanı tutamazsın, mümkün değil. Mümkün değil. Adamlar savaşı kaybediyorlar. Olmuş bir olay olduğu söyleniyor ama hangi derece doğru bilmiyorum ama mantıklı. Yani adamlar savaşı kazanıyorlar kemerleri olmadığı için. Demek ki kemer, kuşak, yani gerçek olan Mesih'e ihtiyacımız var. Mesihsiz buradan bir metre öteye gidemeyiz sevgili kardeşler. Rakibimizle bir an bile, bir saniye bile dövüşmemiz, boğuşmamız mümkün değil. Neden? Az önce söyledim. En önemli noktalardan bir tanesi, kemere takılı, kuşağa takılı ruhun kılıcı var. Hamdolsun. Yani Rabbin sözü. Eğer kemer yoksa, eğer gerçek yoksa, demek ki kılıç da yok demektir. Herhalde bu yüzden dolayı inanıyorum ki Pavlos kuşağı, kemeri biraz ön plana çıkartıyor. İlk silah olarak kuşanılması gereken silah olaraktan kaleme alıyor burada kuşağı, kemeri. Dağınık olaraktan rakibinle savaşabilir misin kardeşim? Dağınık bir şekilde. Kral Davut'u düşün. Kral Davut. Kral Davut günaha düştü ve yalan söyledi. Gerçeğe bağlı kalmadı. O an Tanrı'ya bağlı hareket etmedi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Yalan söyledi. Ve ondan sonra hiçbir işi doğru gitmedi Davut'un. Ve bu dönemde Davut 32. mezmuru kaleme aldı. Ve daha sonra da 50. mezmuru kaleme aldı. 32. mezmurda o durumunu, o acı veren durumunu şöyle dile getiriyor. Sevincim yaz kuraklığına döndü diyor. Ne demek bu? Bazen böyle durumlara düşüyoruz değil mi? Bazen Rab'deki sevincimizi yitiriyoruz. Ve burada o kadar güzel bir benzetme yapıyor ki Davut, yazın susuz kalan bir kişi, yağmur görmeyen yeryüzü nasıl bir görüntü sergiliyor? Kurak bir görüntü değil mi? İnsan da dudakları çatlamış vaziyette. Büyük bir su özlemi çekiyor. Demek ki Davut günaha düştüğünde, gerçeğe bağlı kalmayıp yalana dayandığında hayatı, yaşamı allak bullak oldu Davut'un. Yaz kuraklığına döndü. Ve ne oldu? Hareket edecek hali bile kalmadı Davut'un. Neden? Çünkü Davut günahın altında acı çekiyordu. Çünkü Rabbin yargısı, Rabbin yargı eli Davut'un üzerindeydi. İnsan günah işlediğinde, günaha düştüğünde sanki Tanrı günahı görmezlikten geliyormuş gibi düşünüyoruz. Ya da Tanrı belki biz bir şey söylemesek de bunu es geçer diye düşünüyoruz. Oluyor değil mi bazen? Bazen oluyor kardeşler. Bazen gözümüzde çok küçük bir günah olarak görünür ama günahın küçüğü büyüğü yok. Günah günahdır ama bazen bu durumlara maalesef düşüyor. düşüyoruz. Ama Tanrı hiçbir zaman günahı görmemezlikten gelmez. Hiçbir zaman gelmeyecektir de. Bunu iyice bilmemiz lazım. Tam tersine ne yapıyor Tanrı? İçinde bulunduğun günahından dolayı günah yükünü hissedebilmen için, yani günahın günah olduğunu, ne kadar ağır bir şey olduğunu anlayabilmen için ne yapıyor? Sana bir şekilde ruhsal bir baskı. Yani yargı elini sanki senin üzerine basıyor. Değil mi? Senin vicdanını harekete geçiriyor. Tanrı'nın kutsal ruhu. Tanrı bunu neden yapıyor? Tanrı neden yarattığı cana bu ruhsal baskıyı veriyor? Can, yarattığı can günahı görsün. Günah olduğunu bilsin. O bilince varsın ve Rab'be dönsün. İşte biz Rab'be dönmemiz için, biz günahımızı görüp Rab'bin önüne getirmemiz için kesinlikle Rab'be dönmemiz gerekiyor. İşte Davut daha sonra 51. mezmuru kaleme aldı ve 51. mezmuru da hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? Rab, bende yepyeni bir yürek yarat. Yepyeni bir yürek. İçten gelen sözlerle Davut tövbe etti. Tövbe ettiğimizde Rab ne yapıyor? Günahın yükünü omuzlarımızın üzerinden alıp ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Nasıl uzaklaştırıyor? 3 metre, 5 metre uzağa mı atıyor günahlarımızı? Hayır. 103'te bakar mısın 103. mezmura? Çok güzel bir ayet var. Mezmur 103, ayet 12.
Allah'tan ne kadar uzaksa o kadar korunur. O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımız.
Ya görebiliyor musunuz? Demek ki Rab uzaklaştırdı mı bizim günahlarımızı, ne kadar uzaklaşıyor? Doğu batıdan ne kadar uzaksa. Yani görünmeyecek bir şekilde. İşte onun için herhalde Rab diyor ki bir daha senin günahlarını anmayacağım. 103, 12. 12 değil mi? Bakas abi. Ya 12. Bir daha anmayacağım. Demek ki Mesih'in ordusunda, Mesih'in saflarında yalanla, dolanla, hileyle, dalgacı bir tutum ile devam edip ilerlemek mümkün değil. Yalanla, dolanla, hileyle Rabbin ordusunda biz savaşamayız sevgili kardeşler. Yalana yer yok. Eğer gerçeğin çocuklarıysak gerçeğe bağlı bir şekilde hareket etmek zorundayız. Sadece ve sadece gerçeğe bağlı olan onun safında sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir ve güçlü bir şekilde devam edebilir. İkinci zırha bakalım. İkinci silaha bakalım. Göğüse takılan 14'ün ikinci kısmı ne diyor? Göğüse takılan doğruluk zırhı. Bu zırh neden yapılıyor? Bu zırh ısıtılarak dövülmüş demirlerden, demir parçalarından. Yani küçük küçük böyle demir parçaları ısıtılıyor, dövülüyor ve dövülüp iki ucundan delik açılıyor ve o metaller birbirine zincir gibi birbirlerine halkalar halinde takılıyor. Ve o bir şekilde insanın vücudunun en hassas noktalarını kaplayacak şekilde o zırh bele kadar aşağı doğru iniyor sevgili kardeşler. Ve bu zırh imanının doğruluğunu, Mesih'teki doğruluğunu sembolize ediyor. Ve eminim ki tabii ki bu doğruluğun içerisinde Rabbin çocuğunun şeyi de var. Güncel yaşamı da dahil. Bizim doğruluğumuz kim? Yine Rabbimizin kendisi. Mesih oluyor, hamdolsun. Ve doğruluk ve adalet İsa Mesih'in en büyük temel ilkesi. İmanlının hem insanlar hem de Tanrı önünde pak alınla dimdik durabilmesi için ancak ve ancak kendi doğruluğuyla değil, Rab'den aldığı doğrulukla ancak ayakta durabilir. Tek doğruluğu sağlayan, durabilmesini sağlayan Mesih'in doğruluğudur. Bizim doğruluğumuz işe yaramaz. Bizim doğruluklarımızın ne olduğunu söylüyor kutsal kitap. Senin doğruluğun diyor, en iyi işlerin Allah'ın önünde kirli paçavralar gibidir. Kirli esvaplar gibidir diyor. Rabbin doğruluğu bizi pak kılıyor. Ve 1. Korintos 5:21'de şöyle diyor. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Diyor ki Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye. Mesih sayesinde. Demek ki doğru olabilmemiz için etki Mesih'ten geliyor. Katkı Mesih'ten geliyor. Çünkü bizim doğruluğumuz bir zırh oluşturmuyor sevgili kardeşler. İblisin o ateşli oklarına karşı durabilmek için, daha sonra o kalkanı da inceleyeceğiz bugün değil ama, o kalkanın özel yapısında o ateşli oklara özel yapılmış bir şeydi o kalkanda. O iblisin ateşli oklarına, o yakıcı taktiklerine, aldatmalarına karşı durabilmek için kesinlikle o zırhı da kuşanmak zorunda kalıyoruz. Efesler 4:24'te şöyle diyor, bunu doğrulayan bir ayet. Efesler 4:24'te gerçek doğruluk ve kutsallıkta yaratılmış yeni yaratılışı giyinin. Demek ki çok güzel noktalar çıkıyor burada ama fazla genişletmek istemiyorum. Önümüzdeki günlere onu şey yapacağım, kaydıracağım. Demek ki giyinmiş bir şekilde, kuşanmış bir şekilde savaşı sürdürürken de yaşamlarımızda bizleri iğneleyen, güçsüz düşüren günahlardan da sürekli tövbe yoluyla arınmamız gerekiyor. Yani sadece silahları kuşanmak yetmiyor sevgili kardeşler. Davut'un üzerinde silahlar vardı. Ruhsal silahları kuşanmıştı Davut. Ama hayatında günah vardı. Demek ki günah ile birlikte savaşmak mümkün değil. Ne gerekiyor? Günle gün tövbe gerekiyor. Demek ki beraberinde tövbe hayatı da olması lazım. Ne diyor? Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Demek ki arındırmak zorundayız. Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden. Bak ne diyor? Giyinin bir buyruk. Arının, bu da bir buyruk. Demek ki buyruk var. Bize bırakılan bir buyruk var. Bir rica değil. Olması gereken, hayatımızda olması gereken şeyler bunlar sevgili kardeşler. Çünkü iblis ne dedik? Yıkıyor, bozuyor, suçluyor. Ama buna rağmen de kutsal ruh ile donatılmış bir imamlığı, onun yönetiminde hareket eden bir imamlığı da suçlayarak kafa üstü getiremez. Demek ki iblis bizleri suçluyor. Değil mi? İblis bizleri suçluyor. İblis bizleri suçlamaya başladığı zaman o suçlamaya karşı bizlerde var olan bir şey harekete geçiyor. O suçluluk duygusuna karşı, suçlamaya karşı, iblisin suçlamasına karşı bizde var olan bir şey harekete geçiyor. Ne geçiyor harekete? Sami'ninkine devam edelim. Çok güzel. Şimdi yalanın babası olan iblis kendinde var olan taktiğiyle, suçlama taktiğiyle bizi suçlamaya başladığı zaman onun tam tersi olan gerçeğin babası Mesih'in doğruluğu harekete geçiyor sevgili kardeşler. Yani şeytanın yalanı, suçlaması hareket halindeyken bizdeki Mesih'in doğruluğu ne yapıyor? Ona karşı harekete geçiyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bize diyor ki unutma. Kurtuluşun kesin. Yani kurtuluş güvencesini anımsatıyor bize. Hamdolsun. Kurtuluşumuz emin ellerde sevgili kardeşler. Korintoslar'da okuduk. Darbe alıyoruz. Dıştan birçok şeyimizi yıpratabiliyoruz. Ama iç varlığımız, yani iç varlığımıza egemen olan sonsuz kurtuluşu kaybetmiyoruz. Neden kaybetmiyoruz? Yine Efesler'de bunu söylüyordu değil mi? Mühürlendiniz. Bunun üzerine özellikle durduk. Rab demek ki iblis karşı taraftan harekete geçerken Rab de harekete geçerekten bize neyi anımsatıyor? kurtuluş güvencesini anımsatıyor. Hamdolsun. Rab bizi ruhuyla mühürledi. Mühürü açacak olan Vahiy 5'teki kuzu. Kim? İsa Mesih. Hamdolsun. Sevgili kardeşler. Mühürü açacak olan sadece İsa Mesih. Başka hiçbir güç Rab'de sahip olduğumuz kurtuluşu elimizden alacak güç de değil. Onun için diyor ki mühürleri açmaya yaraşan sensin. Çünkü boğazlandın. Kanın aracılığıyla her kuşaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanlar satın aldın. Nasıl yaptın bunu? Kanın aracılığıyla. Demek ki mühürü açacak İsa Mesih. Demek ki bu bize sonsuz güvence vermesi lazım. Ve son olarak da şunu söyleyerekten tamamlamak istiyorum sevgili kardeşler. Bu konuda şüphemiz olmasın. Sonsuz kurtuluş konusunda. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Ama maalesef pratik yaşamlarımızda tutum ve davranışlarımızla iblisin işlemesine fırsat veriyoruz. Doğru mu? Bazen izin veriyoruz değil mi iblisin hayatımızda işlemesine? Ha, izin verdiğimiz zaman, fırsat verdiğimiz zaman iblis bizim sevincimizi bizden alıyor değil mi? Ama kurtuluşumuzu alabiliyor mu? Neden? Kafası ezildi çünkü. Zehrini akıtamaz, öldüremez bizi. Onun için. Ama sevincimizi alır. Sevincimizi yitiriyoruz. Davut gibi bizim sevincimiz yaz kuraklığına dönebiliyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle bizi kafa üstü getirip yok edemiyor. Sevincimizi yitirsek de o bizleri terk etmiyor hamdolsun. Başarının, zaferli bir yaşamın sırrı ne? Gerçeğe bağlı olarak hareket etmek. Amin. Başarının sırrı gerçeğe bağlı olarak hareket etmek. Gerçeğe bağlı olarak da hareket ediyor musun? Bunun da yanıtını sen kendin verirsin. Kendi yüreğine bakarak. Rab hepinizi bereketlesin. Dua edelim. Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Bizlere bir kez daha anımsattın ki bu ruhsal savaşta yalnız değiliz. Bizler için gerekli olan tüm silahları sen önümüze koydun da. Önemli olan bizler Rab bizler için hazırlamış olduğun silahları kuşanmaktır. Evet Göksel babamız. Güreşirken senin bize sözün aracılığıyla öğrettiklerini ve bizim için sağladığın silahları kuşanarak ayakta durabilmek için Rab. Daha sağlıklı bir şekilde hareket edebilmek için sana ihtiyacımız var. Çünkü gerçek sensin. Ve gerekli olan güce sahip olan sensin. İman ediyoruz. Senin evlatların olarak önünde eğiliyoruz. Ve bizlere gerekli olan desteği vermeye devam et diyoruz Rab. Yeter ki bizler senin verdiğin desteğe sahip çıkalım. Ve sana bağlı bir şekilde hareket edelim. Evet, önümüzdeki bu sohbet zamanı da senin ellerine bırakıyoruz. Sen bereketle aramızdaki sohbeti ve birlikte güzel bir zaman geçirelim diye dua ediyoruz Rab. Sözlerimiz, sohbetlerimiz, birlikteliğimiz sana yücelik getirsin. Kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih. Senin yüce adında. Amin. Amin. Evet. Saat 5.